Ayrım 23.
Sayfa numarası 228. Zeynel onların yanına gelince kadının ellerinin kan içinde olduğunu gördü. Yanlarından can havliyle çavdı, soluğu yukarıki sette aldı. Bir de baktı, patrikhanenin önünde sallanarak iki bekçi ona doğru geliyorlar. Bekçiler ondan şüphelenmişler, bekçilere doğru koştu. Heyecandan, telaştan bitmiş, bütün giyitleri üstün olduğu gibi yapışmış, adamlıktan çıkmış, bekçilerin bir adım önünde durdu. ''Öldürüyor, öldürüyor, ablamı öldürüyor o adam aşağıda.'' dedi. Bayılır gibi yaptı. Bekçinin birisinin koluna yapıştı. Bekçiler onu orada bırakıp aşağı sokağa koştular. Zeynel de karşı sokağa canını dar attı. Az sonra gene bahçenin duvarı dibindeydi. Oraya ağacın altına karartıya sindi. Ötede sokak lambasının altında bir polisin yıldızı parladı, söndü. Zeynel olduğu yere bir iyice yapıştı. Aşağıdan üst üste üç kurşun sesi geldi bir uzun çığlıkla birlikte. Sonra her şey evlerin karanlığına, ıslaklığına gömüldü. Zeynel yerinden doğruldu. Doğrulur doğrulmaz da kendine doğru gelen kalabalık karartıyı gördü. Ayak sesleri yanında, burnunun ucunda çınlıyordu. Arkasını döndü. Duvar boyunca sessizce yürüdü. Başını geriye çevirip bakamıyordu. Solunda sarı bir neon lamba yanıyor. Önündeki yarısı çürümüş, gövdesinin çürümüş yerine çimento doldurulmuş çınar ağacını sarıya boyuyordu. Neon sarı ışığın geldiği reklam tabelası 3 metre uzunluğunda vardı. Zeynel de bu sarı ışığın içine düştü. Işığın içinde bir süre döndü, sesler çınlıyordu. Kabaralı ayakların çıkardığı sesler kulakları uğulduyor, çınlıyordu. Çınarın kalın yöresini sarıya karışmış gitmiş dönüyordu. Sararmış, gittikçe uzayan insan bedenleri de usulca kendisiyle birlikte dönüyordu. Bir uzun çığlık daha geldi aşağıdan. Zeynel uzun çığlıkla birlikte ıslak duvarı atladı. Uzun adamların çınlayan karartıları arkada, gecede, yağmurda, kalın çimento çınarda, sarı neon lambasının ortasında kaldı. Kopkoyu sarı ışığa tutunmuşlar dönüyorlardı. Ağaçlara çarptı, çalıların içine düştü. Uzun bir taşın üstüne kapaklandı, yamyazsı oldu. Ağzı burnu kanadı. Gözünden şimşekler fışkırdı, taşın dibine halsiz sağılıverdi. Üstüne karartılar üşüştüler. Bir çığlık daha geldi aşağıdan, sokaktan. Bekçiler üst üste düdük çaldılar. Zeynel azıcık kendine geldi, taşa tutundu, ıpıslak kayıyordu. Adamlar onu çevirdiler. Zeynel döndü, durdu adamların ortasında. Sarnıca bir türlü ulaşamıyordu. Kendini yukarıdan aşağı sarı neon ışığının ortasına attı. Çınarın ardına gizlendi. Adamlar kovalıyordu onu. Birden bütün şehrin ışıkları söndü, fışkırdı, söndü geceye. Zeynel duvar boyunca koştu, sarnıca yaklaştı, neon ışığın ortasında kaldı, uzandı, gırtlağına kadar suya girdi, boğuluyordu, su onu dışarıya attı. Eminönü'nde, Mısır çarşısının önünde sabah oldu. Güneş vardı, tüyleri domur domur olmuş, ıslak güvercinler, yeni caminin merdivenlerine birikmişler, üst üste uyuşmuş, sessiz, kurunuyorlardı. Zeynel'in aklına büyük petekli, peteği belki 5 el büyüklüğünde bir sarıca arı yumağı geldi. Neredeydi anımsamıyor Zeynel. Belki köyünde, belki de Menekşe'de, belki de bir keresinde Nuri Reis'le balığa Çanakkale'ye inmişlerdi, belki de orada, Çanakkale'deydi. Böyle yağmur sonu, koyu sıcakta arılar kanatlarını peteğin üstüne, güneşe sermişler, kurunuyorlardı. Bu güvercinler de öyle arılara benziyorlar. Minarelerin gölgeleri ta sebze haline, Rüstempaşa Camisi'nin önüne kadar uzanmıştı. Zeynel susuzluktan ölüyordu ya, yerinden kalkamıyordu, o kadar bitkindi. Dizleri de kopacakmış gibi sızlıyor, ayaklarının altı yanıyordu. İçi de öylesine yanıyordu ki, edemedi, bütün kemikleri çatırdayarak ayağa kalktı, sarsak sarsak merdivenlerden yürüyerek caminin denizden yanına geçti. Geçidin merdivenlerini tırmanıp karşıya indi. 4 numaralı vapur iskelesine dayalı büfeye geldi. Bir gazoz istedi. Buz gibi gazozu bir dikişte içti bitirdi. Yanı yönü bağıran çağıran sigara kaçakçılarıyla dolup taşıyordu. Bunların çoğunu da tanıyordu. Sirkecideki serseri çocuklardı. Bir de maden suyu sodası istedi. Onu da bir dikişte içti. İçtikçe de içi yanıyordu. Hemen buradan, bu çocuklardan birisi onu görmeden uzaklaşmalıydı. Bir de su istedi. Suyu ağır ağır, yöresini kollayarak içti. İskele yapısının içine kaydı, öteki uçtan çıktı. İki tombalacı çocuk ardına takılmışlardı. Sel gibi akan kalabalığa karıştı. Caddeye çıktı, bir otomobil durdurdu. Beyoğlu'na dedi. Kuşluk vaktiydi. Bu vakitler yollar açık olur, tıkanmaz. Taksi onu Galatasaray'a götürdü. Oyuncakçı mağazasının önünde taksiden indi. İnsan Selin'le karıştı. İnsan Selin'le karışınca içinde bir güvenlik duyuyor, kendine geliyordu. Önce bir kunduracı dükkanına girdi. Kendisine yıllardır düşünü gördüğü yüksek topuklu, yüksek apartman pençeli bir ayakkabı seçti. Kıvanç içinde kaldı bu kahverengi mor ayakkabıyı seçince. Parayı ödedi. Giydiği ayakkabıyı ayağından çıkarmadı. Öteki eski ayakkabısını pakete koydurdu. Eski ayakkabı çamur içindeydi. Giyitleri azıcık kurumuştu ya, onlar da çamur içindeydiler. Karşıdaki en lüks hazır giyit mağazasına yollandı. Asansöre bindi. Burada kendini daha bir güven içinde buldu. Asansör onu yukarı, erkek giyitleri satılan kata çıkardı. Çok güzel bir kız geldi çamurlu, yırtık, ıslak giyitlerine hiç bakmadan. "Buyurun efendim, bir emriniz?" dedi. Zeynel buradan da beğendiği, yıllardır düşünü kurduğu bir takım seçti. Aynalı küçük odada tabancasını öteki çamurlu ıslak giyitlerine sararak giyindi. Hemencecik de tabancasını gene koltuğunun altına bağladı. İhsan abi var ya, hep tabancasını koltuğunun altına bağlardı böyle. "Bir de pardösü alacağım," dedi kıza. Eski giyitlerinin cebini bir anda yeni giyitlerine boşaltmıştı. Kız onun önüne düştü, pardösü katına götürdü, başka bir kızı çağırdı. "Beyefendiye bakar mısın?" dedi. Bu yeni kız da çok güzeldi. "Buyurun efendim," dedi. Önüne düştü, pardösülere götürdü. "Zeynel şunlardan," dedi, parmağıyla gösterdi. Üçüncü pardösüyü giyince Zeynel "tamam," dedi. Kız sevindi, fazla yorulmamıştı. Zeynel bu hiç yüzü gülmez kızın sevindiğini neden, nasıl anladı? Ellerinden anladı. Topalısa ne der? Bir insan sevinirse önce onun elleri güler der. Kızın elleri gülüp şıkır şıkır oynuyorlardı. "Çorap da alacağım, gömlek de," dedi Zeynel. Kız "bir kat aşağıda," diye ona merdiveni gösterdi. Üç gömlek, iki çifte çorap seçti. Aşağıda parayı ödeyip eskilerinin paketini aldı, çıktı. Bu uzun topuklu ayakkabıyla zor yürüyor, sağa sola sallanıyordu. Kalabalığa karıştı. Herkesin gözlerini ardına kadar açmış kendine baktığını sanıyordu. Galatasaray'ın köşesine gelince sokağa saptı. Elindeki paketleri oraya usulca bıraktı. Sağına soluna bakındığı kimsecikler görmemişti. Caddeyi geçip İngiliz sefaretinin kapısının önüne geldi. Orada bir taksiye bindi. "Cibali," dedi. Tütün fabrikasının arkasında, kereste deposunun önünde indi. Tütün, kereste, çürümüş Haliç suyunun kokusu birbirine karışmıştı. Bir o kokuyordu, bir bu. Adamı vurduğu yere baktı. Kanman göremedi. Demek ki kurşun onu sıyırmış geçmiş diye düşündü. Dün geceki yürüdüğü sokaklardan ağır ağır yürüyordu ya, içi içini yiyordu. Bir an önce oraya yetişmek için de can atıyordu ya, dün geceki gibi de güpegündüz koşamazdı. Papazın bahçesine varıncaya kadar ter içinde kaldı. Ya parası yerinde durmuyorsa? Ya Mido paranın kokusunu alıp? O öyle bela bir kızdır ki, bir yerden en küçük bir para kokusunu almasın yeter ki. Ne yapıp edip o paranın yerini bulur, gider oradan o parayı aşırır. İsterse 1000 polis olsun ve hem de polisin gözünün önünde. Hüseyin Huri'yi de yanına almış, buraya gelmiş, parayı çıkarmış gitmişlerdir. Böylece kendisini bir çılgınlığa kaptırmış. "Hüseyin seni, Mido kız seni, seni de öldüreceğim, ikinizi de. Öyle tabancayla değil, sizi, seni boynunuzdan keseceğim, durun hele," diyor, yokuşa çıkıyordu. Tepeden tırnağa tere batmıştı. Bir de oraya sarnıca varmaya korkuyordu. Ya gerçekten para çalınmışsa o zaman ne yapardı Zeynel? Ölürdü be. Yokuşu tırmandı. Eski bahçenin paslı demir parmaklıklı kapısına geldi. Kapıyı korkuyla araladı. İçeriye baktı. İçeride eski kuyunun sarnıcın yöresinde çocuklar futbol oynuyorlardı. Orada hep bir ağızdan bağırışarak. Çocuklara çok sevindi. Çocuklar bir tür bekçilerdi burada. Demek ki polisler, Mido, Hüseyin gelmemişlerdi. Daha önce gelmiş olamazlar mı diye düşündü sonra da. Futbolcu çocuklar burada yokken. Gene de burada çocukların bulunması hiç yoktan iyiydi. Temkinli, ağır, dört yanına bakınarak sarnıca yürüyordu ki orada duvarın üstünde saçları kız saçı gibi uzamış bir oğlanla sarmaş dolaş Mido'yu gördü, vurulmuşa döndü. Bir an ikirciklendi, düşündü, hemen geriye döndü. Mido paranın yerini bulmuş muydu acaba? Bulmuş da Zeynel'in paracıklarını şu öpüştüğü züppeye mi vermişti? İşte o zaman Zeynel'in kim olduğunu görürlerdi. O bıyıklı Zeynel mi, yoksa bu Zeynel mi, görürlerdi. Onlara bu Zeynel nasıl kıyma gibi doğrayacak? Yokuştan aşağıya bacakları feldir değerek indi, öfkeden kuduruyordu. Belki de Mido ile o züppe çocukların bahçeden çekilmelerini bekliyorlardı. Çocuklar çekilince gidecekler, bu ahmak Zeynel'in parasını alacaklar, bir güzelce çıtır çıtır behbi koç gibi yiyecekler. Ya Zeynel? Öfkeden eli ayağı tutmuyordu. Dönse de orada ikisini de temizlese mi? Yokuşa inmişken geriye döndü koşarak. Bahçenin kapısına geldi. İçeriye gene öyle ağır, temkinli girdi. Çocuklar gene öyle bağırışarak futbol oynuyor. Mido ile uzun saçlı sevgilisi ise birbirlerine dalmışlar, gitmişler. Dünyadan habersiz. Zeynel epeydir kabzasını sıkı sıkıya tuttuğu koltuğun altındaki tabancasını bıraktı. Vurduğu İhsan abi var ya, o birinci gangsterdi şu İstanbul'da. Çok adam öldürmüştü. İşte o da böyle koltuğun altında taşırdı tabancasını. Belki de hiç haberi yoktu Mido'nun. Mido 14 yaşındaydı. Onun baştan çıkarmadığı erkek yoktu sirkecide. Herkesle yatar, karşılığında da hiç kimseden bir şey almazdı. Zeynel'le de yatardı isteseydi. Geçen yıl tanışmışlardı. Mido da sevişmeye onu buraya getirmişti. O sarnıcın içine girmişlerdi. Zeynel o kadar korkmuş, eli ayağı o kadar çözülmüş, sonra da o kadar delirmişti ki kızı öldürecekti. Şimdi Mido o oğlanla sevişiyordu. Az sonra şu çocuklar buradan çekilince de sarnıcın dibine inecekler, Mido soyunup çılçıplak olacak, arka üstü yatıp bacaklarını da açacaktı. Gene yokuşu dalgın aşağı indi. Yokuşun altında ucunda durdu. Eski, aşınmış, cilalanmış gibi ak parke taşları bol güneşte parlıyorlardı. Zeynel orada bir süre durdu, düşündü. Beyoğlu'na gitmek, parayı koyacak büyük bir güzel renkli torba almak istiyordu ya, buradan da bir türlü ayrılamıyordu. Bir süre yokuşun altında duruyor, sonra koşarak yokuşa çıkıyor, futbolcu çocukları Mido'yu o uzun saçlı oğlanla şöyle aşna fişine görünce rahatlıyor, ağır ağır yokuşu geri iniyordu. Yokuşun altında bir süre gene duruyor, düşünüyor, içi götürmüyor, gene bahçenin kapısına kadar koşuyor, bahçeyi olduğu gibi görünce gerisin geri, yorgun, bitkin, süklün püklün aşağıya yürüyordu. Akşam oluyordu, gölgeler apartmanları, evleri, yolları, kuytuları sarmış, minarelerin uçları ışık içinde kalmıştı. Bir boz sis, Halice ağır ağır çöküyordu. Parayı Mido bulamamıştır, aramamıştır bir yeri. O kendi bilmem neresinin yangınında, o uzun saçlı oğlanla. Hele bir karanlık kavuşsun. Un kapanına geldi, geçidin altından karşıya geçti, bir parmak oynatışıyla taksiyi durdurdu, bindi. Beyoğlu abi dedi, korkma, paranı tam veririm. Otomobiller gene üst üsteydiler. Küfürler, kornalar, polis düdükleri arasında Şişhane'ye geldiklerinde denize yapışmış mosmor güneş batıyordu. Haliç'te sisin altında mosmordu. Kırmızı, yeşil, sarı, ak neon ışıklar Haliç'in yüzünü kaymak bağlayıp çamur etmiş kokar sularına vurmuş. Işıklar bu uçtan o uca denizde upuzun renk renk yayılmışlardı. Buradan bir kuyu gibi gözüküyordu Haliç. Bir ışık cümbüşünde derin dağlar ortasındaki karanlık. Yeşil, kırmızı, sarı, mosmor bir kuyu dumana batmış. Çiçek pazarında indi. 3 tane çizgili, büyük, sağlam, kalın örülmüş, renk renk çizgili naylon torba aldı. Torbalar onu sevindirdi her nedense. Hemen İngiliz sefaretinin bahçesine doğru yürüdü. Bir otomobile bindi. Cibali dedi. Tam yokuşun altına kadar otomobili sürdürdü. Koşarak yokuşa çıktı. Karanlık kavuştu kavuşacak. Bahçeye girdi. Bahçede kimsecikler kalmamıştı. Zeynel yüreği küt küt atarak sarnıca koştu, sarnıcın içine atladı, parayı koyduğu yere vardı, taşları çekti, çuval orada olduğu gibi duruyordu. Yüreği, elleri, tüm bedeni sevincinden uçtu. Elleri titreyerek çuvalı aldı, para çoktu, büyüktü. Oraya bir taşın üstüne oturup, paraları deste deste çuvaldan alıp torbanın birisine koymaya başladı. O torba doldu, ötekine başladı bu sefer de. O da dolunca üçüncüye. Üçüncü torba tam dolmadı. 5-6 deste parayı da ceplerine doldurdu. Şimdi paraların üstü açık kalmıştı. Bir gazete bulup üstünü kapatmalıydı. Çantaların kulplarını sıkı sıkıya birbirine geçirdi. Çınarın altındaki gazeteci daha kapatmamıştır diye düşündü. Oraya yollandı. Tezgahtaki gazeteyi uzandı aldı. Gazete parasını tezgahın üstüne koydu, yürüdü. Fabrikanın kuytusuna çekilip gazeteyle paraların üstünü iyice kapladı. Bu torbaların içinde para olabileceği şeytanın bile aklına gelmezdi. O da bir daha sirkeciye hiç mi hiç uğramazdı. Gene un kapanına çıktı, bir taksi buldu, gene caddede kalmış otomobiller üst üsteydiler. Koyu bir sis çökmüştü karanlığa. Kum kapıya dedi Zeynel. Çok sevinçliydi. Topal Hasan'a gidecekti ama niçin gidiyordu ona bilmiyordu, düşünmemişti. Bindiği taksi Bozdoğan kemerinin altında uzun bir süre bekledi. Zeynel yarı uykuda yarı uyanıktı. Gözlerinin önünden düşler geçiyor, çarpıtılmış Hüseyin Huri, polisler, Mido, Mido'nun öpüştüğü sevgilisi uzun saçlı oğlan, Selim Balıkçı, Süleyman, Kanlı Manda, Kartallı Niyet Çekicisi, İhsan. Rize'deki köyü ağır, koygun bir ses altında. Yelkenli gemiler, lastakaları, katran, çam kokuları. Kum kapıya geldik, dedi şoför. Uyku sıçramasıyla uyandı, Topalasa'nın sokağına saptı, balık lokantalarını geçerek. İki polis de göğüs göğüse geldi birden. Hiç bozmadı, doğru sokağın sonuna yürüdü, oradan istasyona geçti. İstasyonda da hızla giden otomobillerin önünden koşarak, frenleri küfürleri duymayarak caddenin karşı kaldırımına, deniz kıyısına ulaştı. Arkada istasyonda üst üste polis düdükleri ötüyor, yoğun bir uğultu ortalığı almış, ta buraya kadar geliyor, denizin dalgalarına karışıyordu. Yoğun, sesin arkasından gözüken karşı adaların ışıkları ipilti gibiydi. İleride yanan deniz fenerinin ışığı da bir mum ışığı kadar donuk gözüküyordu. Zeynel bir otomobil bulunca sevindi, Beşiktaş'a dedi. Beşiktaş'a gelince Selence Bey yokuşunu gösterdi şoföre. Dursun Kemallerin sokağının başında indi otomobilden. İki adım ilerlemişti ki arkadan birisinin koluna dokunduğunu duydu. İrkildi, bir sıçrayışta köşeyi buldu, tabancasını çekti, geriye döndü, Dursun Kemal'i hemen tanıdı. Dursun Kemal, benim Zeynel abi, dedi, sesi ölüydü, üzgündü. Bütün mahalleyi sardılar, ben o gün bugündür burada seni bekliyorum, gel şu sokağa, orada hiç polis yok. Dursun Kemal önde, Zeynel arkada, yandaki daracık sokağa saptılar. Ne var, dedi Zeynel, böyle sana ne oldu? Babam, dedi Dursun Kemal, anamı öldürdü. Tıkandı, konuşamadı, ağlamaya başladı. Zeynel yokuş aşağı hızla koştu karanlıkta. Dursun Kemal de kendine gelip onun arkasından koştu. Zeynel önde, çocuk arkada, karanlık, aydınlık sokaklar, caddeler, alanlar geçtiler. Hendekler, çitler, duvarlar atladılar. Çok iri ağaçlı bir bahçeye indiler. Bahçenin ucundan sesler geliyordu. Kuzeye çavdılar. Bir kuruluğa gelince, ağaçları tam çıkınca gür bir ışığın içine düştüler. Dönerek oradan çıktılar. Bir çukurda Zeynel'in ayağına bir böğürtlen dalı takıldı. Delikanlı olduğu gibi ağzı yere kapaklandı. Burnuna ıslak bir çimen kokusu geldi. Yüreği bütün bedeninde, boynunda, bacaklarında, karnında, göğsünde hızla atıyordu. Dur abi, burada duralım, dedi Dursun Kemal. Hiç kimse yok burada, ıssız. Zeynel toparlandı, ayağa kalktı. O kadar soluğu taşıyordu ki konuşamıyordu. Dizleri çözüldü, ayakta kalamadı. Olduğu yere çöktü, burnuna daha çimen kokusu geliyordu. Dursun Kemal, ıssız, dedi. O da soluk soluğa kalmıştı. Burada hiç kimse yok, dağ başı gibi. Kesik kesik konuşuyordu. Niye öldürdü baban ananı, diye neden sonra sorabildi Zeynel. Öldürdü, dedi Dursun Kemal, gene kesik kesik, arada bir soluyarak. Babam annemi 21 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Niye öldürdü ki? Zeynel artık kendisini ağır ağır toparlıyordu. Öldürdü, diye yineledi Kemal. Zaten babam annemi çoktan öldürecekti. Mahalleliler senin eve geldiğini söylemişler ona. Senin de Zeynel Çelik olduğunu söylemişler. Babam da annemi öldürdü. Nerede baban? Evde. Ağlıyor. Annemi sen öldürdün, diye ağlıyor. Polisler de evde seni bekliyorlar. Bütün mahalleye pusu kurdular. Seni yakalayıp öldürecekler. Kulağımla duydum. Polisler görünce seni dur teslim ol demeyecekler sana. Tabancalarını çekip öldürecekler. O senin arkadaşın var ya, o manyak. O da geldi mahalleye. Hani neydi o kara gözlü kalın kaşlı? Hüseyin Huri. İşte o. Polisler beni de sorguya çektiler. Seni sordular. Sen onu nerede tanıdın, dediler. Ben de köprüde balık tutarken, dedim. Sen köprüye hiç gitme. Orada sivil polisler bekliyorlar seni. Köprüde herkes polis. Sirkeci'de de bekliyorlar seni. İstasyonda da, her yerde. Seni görür görmez vuracaklar. Polisler senden çok korkuyorlar. Çocuk anlatıyor. Artık Zeynel hiç duymuyordu. Başı dönüyor, kulakları uğulduyordu. Elindeki torbaları sıkı sıkıya tutuyordu. Çocuk konuşuyordu kulağının dibinde. Kanlar almıştı odanın içine. Her yer kan içindeydi. Kocaman bir hançer varç varç girip çıkıyordu. Aynaların üstünden kan süzülüp akıyordu yere. Fışkıran, hançer gözüne girip çıkıyordu varç vurç. Kadın göklere kadar çığlık atıyordu. Karımı Zeynel Çelik öldürdü, diye bağırıyordu dışarıya çıkmış, kollarını açmış uzun sarı bıyıklı adam. İşte bu adam Dursun Kemal'in babasıydı. Bütün mahalleli eve üşüştü. Arkasından da polisler geldiler. Anasının ölüsü soğumamıştı. Babası ağlıyordu. Mahalleli kadınlar da ağlıyorlardı. Dursun Kemal Alceylan da ağlıyordu. Herkes Zeynel Çelik'e beddua ediyordu. Bütün mahalleli, polisler de bu gece vakti mahalleye Zeynel Çelik'in gelmediğini biliyorlardı. Ama herkes herkese kadını Zeynel Çelik'in öldürdüğünü söylüyordu. Babam beni çekti arkaya. Polisler kimsecikler görmeden boğazıma dayadı kanlı hançeri. Söyle dedi, sen gördün değil mi? Gözünle gördün Zeynel Çelik'in anneni öldürdüğünü. Yoksa görmedin mi? Görmediysen seni de öldürürüm. Gördüm dedim, yalan söyledim. Polisler bütün mahalleyi sorguya çektiler. Herkes senin annemi öldürdüğünü, hem de o kanlı hançerle öldürdüğünü, sonra da ben de gördüm seni, annemi, babam beni de öldürecek, korkuyorum. Kanlı hançeri sen oraya kovanın içine attın. Zeynel hemen o anda yerinden fırladı, deli gibi koşmaya başladı. Çocuk da arkasından. Zeynel hem koşuyor hem de ikide bir dönüyor, gelme arkamdan gelme diye bağırıyordu. Gelme arkamdan gelme, gelme, seni de öldürecekler, benimle gelme, gelme, ne olursun gelme diyordu. Hem koşuyor hem de izine basa basa arkasından koşan çocuğa yalvarıyordu. Çocuksa hiç aldırmıyor, onun ardını bırakmıyor, onunla birlikte gecenin içinde koşuyordu. Birden bir aydınlığa çıkınca ışığa çarpmış gibi sersemleyip durdular. Zeynel geriye döndü. Dursun Kemal ile karşı karşıya geldiler. Çocuğun gözleri ardına kadar açılmış, büsbüyük olmuştu. Gelme arkamdan. Soluğu taşıyordu. Seni de öldürecekler benimle. Çocuk inler gibi korkuyorum dedi başını yere indirip. Babam beni yaşatmayacak. Gelme, seni de öldürecekler benimle. Beni öldürüyorlar, gelme. Cebinden 3 deste para çıkarıp çocuğun eline sıkıştırdı. Bak al, çok para. Bu parayla nereye istersen oraya gidersin. Al, çok para. Sarı bir ışık duvardan bu yana taşmış çınar ağacının dallarını aydınlatıyordu. Lambanın ışığı aşınmış ak parke taşlarını parlatıyordu. Zeynel koşar gibi yaparak bir süre ışığın içinde döndü. Dursun Kemal para destelerini elinde tutuyordu. Vay be, hepsi de 500'lük. Çok para, istersen daha da veririm. Zeynel sağ kolunu havaya kaldırıp indiriyordu. Sonunda yokuştan aşağı aldı, yatırdı. Dursun Kemal de paraları bir iyice ceketinin iç cebine yerleştirip üstüne düğmesini vurup onun ardına düştü. Gene izine basa basa koştu. Daha mı geliyorsun diye Zeynel birden durup geriye döndü. Ağlamsı bir sesle konuştu.